Sayın Mustafa Kartoğlu, Avustralya'ya yaptığınız ziyaretin ardından ilk kez konuşuyoruz sizinle. Umarız Avustralya'daki izlenimleriniz, Avustralya seyahatiniz iyi geçmiştir.
Evet, çok iyi geçti. Hatta ben biraz Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlandım diyebilirim. Çünkü oradaki o sükunet ve sakin hava burada yok takdir edersiniz ki. Ama çok iyi izlenimlerle ayrıldığımı söylemeliyim kısaca.
Dilerseniz söyleşimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin Çin ziyaretiyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeden önce Çin'e gittiler. 2 günlük bir Çin ziyareti var. Uluslararası işbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin ziyareti gerçekleşti. Bu 2 günü değerlendirmek gerekirse neler söylenebilir? Çin'de ne tür görüşmeler yapıldı?
Tabii Çin'le hem ticari hem de siyasi ağırlıklı bir ziyaret bu. Ticari tarafında 2 önemli husus var. Biri dünyanın gerilerinde olduğu gibi Türkiye'de ciddi bir ithalatçı Çin'den. Bu ithalatın ihracatla karşılamasını sağlayabilmek adına en azından büyük bir ölçüde 1. sırada yer alıyor. Türkiye'deki Çin yatırımlarını elbette Çinler çok istiyorlar. 2. tarafı da o. Bir başka önemli unsur da Çin'in projelendirdiği Demir İpek Yolu. Asya'yı boydan boya kat ederek Rusya'ya, bir ucundan da Türkiye'ye ulaşacak olan ve oradan da Batı'ya, Avrupa'ya geçecek olan Demir İpek Yolu projesi. Bu tabii Çin'in dünyaya açılması açısından deniz yoluna alternatif bir kara yolu, kara hattı anlamına geliyor ki bu dünya ticareti açısından da çok çok önemli ve stratejik bir proje. Bunun dışında siyasi olarak da Türkiye'nin Çin'den özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin de çıkarlarını ya da Türkiye'nin de görüşlerini yansıtabilecekleri bir platforma orayı dönüştürmeleri Çinlilerin. Bir başkası Amerika ile ilişkilerde, Batı İttifakı ile ilişkilerde Türkiye'nin özel durumu ve bu özel durumdan dolayı da NATO İttifakı'ndan askeri olarak ayrı davranamaması ve buradan çıkan bir takım güvenlik sorunlarının aşılması konusunda Çin'le neler yapılabilir? Onu konuşuyorlar ağırlıkla. Ben görüşmenin genel olarak oradaki arkadaşlarımızdan da aldığım bilgiye göre olumlu geçtiğini, Erdoğan'ın görüşmelerinden son derece memnun kaldığını biliyorum. Bundan sonraki süreç aslında Türkiye yine benim bahsettiğim gibi Batı ile Doğu'nun arasında ve çatışma bölgelerinin sınırında ve aynı zamanda ticari ve siyasi fay hattının Doğu ile Batı arasındaki fay hattının ortasında olması nedeniyle artık tek bir tarafa yani sadece Atlantik İttifakı'nın verdiği kararlarla hareket edecek bir ülke değil, o pozisyonda değil. Erdoğan da bunu vurguladığını düşünüyorum. İki tarafın da çıkarlarını, Doğu'nun ve Batı'nın çıkarlarını, ortak çıkarlarını gözetmek yolunda. Çünkü her iki tarafın çıkarları eğer ortaklaşırsa bu Türkiye'nin yararına olur. Eğer her iki tarafın çıkarları birbirinden uzaklaşır ve çatışmaya dönüşürse sınır hattında bulunan Türkiye'nin de o kadar zararına olur. Suriye meselesi var. O konuda da Çin ve Rusya ile optimum bir noktaya gelindiğini düşünüyorum. Belki Türkiye için tam Türkiye'nin istediği, tam dediği gibi değil ama optimum bir noktaya gelindiğini düşünüyorum. Neticede Türkiye şunu biliyor. Suriye'de de Amerika ve Rusya herhangi bir Türkiye'nin dışarıda kalacağı bir anlaşmaya giderse bu yine Türkiye'nin zararına olur. Ben Çin ve Rusya ile yapılan bu görüşmenin bunu önlemeye yönelik, bu konuda garantiler almaya yönelik, bu konuda çözümler önermeye ve konuşmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan sonuç olarak iyi geçen bir ziyaret olduğu denilmesini de önemli ve değerli buluyorum. Ayrıntıların bu hafta içerisinde yapılacak açıklamalardan ve analizlerden daha iyi öğreneceğiz.
Çin'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden beklentileri ya da neler görüşülebileceği şeklinde duyumlarınızı aktarmaya çalışalım dinleyicilerimize. Hem de ABD'nin Suriye'deki YPG güçlerine yönelik silahlandırma kararını görüşelim.
Tabii bu kararın alınması bir sorun. Bu kararın Türkiye'deki Cumhurbaşkanı'nın dışında, Cumhurbaşkanı Başbakan hariç en üst düzeyde isimlerin bulunduğu bir günde verilmesi ikinci bir ciddi sorun. Aslında Erdoğan bugüne kadar Suriye'de yapılanları yani Trump döneminin başından bu yana 20 Ocak'tan bu yana yapılanları da Trump'a yazmadı. Hatta bu son kararı bile Trump'a yazmama eğiliminde. Çünkü şunu biliyor, kendisi de daha önce ciddi bir vesayet dönemi yaşamış bir lider olarak kendisine atamaları yaptırılmadığı dönemler oldu neredeyse 2010-11'e kadar. Yani iki dönem boyunca, iki iktidar dönem boyunca doğru düzgün istediği atamaları yapamama, bazı atamaların yargıdan dönmesi, yapsa bile bazı atamaları işlerin istediği gibi yürümemesi gibi, yürütülmemesi gibi bürokratik, siyasi, işte daha önceki Türkiye'de yerleşik statükonun engellemesiyle çok sık karşılaştı. Şimdi dolayısıyla Trump'ın durumunu çok net görebiliyor. Trump kabinesini henüz oluşturabildi. Kendisine karşı operasyon yaptığını düşündüğü FBI başkanını yeni görevden alabildi. Yani bu kararın hemen ardından o kararı imzaladı, biliyorsunuz. Bu bakımdan biraz Trump'ı tırnak içinde koruma eğiliminde. Ancak şimdi gittiğimde aslında iki şeyi görmeye çalıştık. Birincisi, Trump ne kadar bir baskı, bir vesayet altında, hatta bazı kurumlar, ki Pentagon için bu çok net söyleniyor, kendi politikalarını yürütüyor, sonra da başkanı haberdar ediyor yahut onu daha önce verilmiş kararların kılıfına uydurarak başkanı aslında bypass ediyor diyorlar. Böyle midir, ne kadar böyledir ve Trump bundan ne kadar kurtulabilir, bunu ne kadar geri çevirebilir, ne kadar liderlik yapabilir, ya da bundan tamamen kurtulsa bile Trump'ın öngördüğü politikalar ne kadar Türkiye'nin ya da iki ülkenin ya da bölgenin ve küresel düzenin ya da sistemin yararınadır. Bunu gözlemleyecek. Bunu da göz göze bakmadan, doğrudan kendi cümlelerini kendi ağzından duymadan ve kendi önerilerini doğrudan kendisi sunmadan bu konuda karar vermek istemiyor. Şimdi bu kararı verecek. O yüzden önemli bir ziyaret. Erdoğan aslında tek şey istiyor muhatabından: terörle mücadelede ya da teröre karşı ya da onun dışındaki bütün uluslararası sorunlarda müttefikim bensem benimle birlikte hareket et. Müttefikim bensem bana karşı olan bir örgüte, bir terör örgütüne destek verme. Bir sorun varsa bunu birlikte çözelim. Ama bu kararın alınması bu beklentiyi ciddi ölçüde zayıflattı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı, oradan yapılan açıklamalardan ve orada aslında resmi görüşü yansıttığını düşündüğümüz bir takım analizlerden şunu çıkartıyoruz: Amerika Birleşik Devletleri istediği şeyi, kendi politikalarını devam ettirecek, YPG'yi destek verecek, DAEŞ'le YPG üzerinden bir savaş, bir mücadele verecek. Elbette ki YPG bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takım çıkarlar umuyor. Yoksa Rakka'da bulunmasının bir manası yok. O çıkarların da aslında tepe noktasında bir bölgesel yönetim, onun arkasından da bir PKK devleti diyebileceğimiz bir yapılanma var. Bunlar olmazsa PKK on binlerce kişiyi, on binlerce kendisinin bir devlet kurulacağına inandırdığı kişiyi ölüme sürükleyemez. Sürüklerse de öldükten sonra onun arkasında duramaz. Dolayısıyla bu beklentinin, hatta bu sözün verildiği neredeyse muhakkak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin şuna ikna olmasını istiyor: ben bunu yapıyorum ama işte devlet kurulmasına izin vermeyeceğim, federasyon kurulmasına izin vermeyeceğim, İşte silahların Türkiye karşılığında kullanılmasına izin vermeyeceğim. Yani hep cehim cağımla bir takım sözlerle Türkiye'nin ikna olmasını oluyor. Türkiye bununla ikna olacak bir ülke değil, bunu bir defa baştan söyleyelim. Çünkü Erdoğan'ın açıklamalarında da YPG varsa Türkiye yok. Bu kadar net. Erdoğan'ın bundan geri adım atacağını ben düşünmüyorum. Amerikalılar kendi projelerine ne kadar geri adım atacaklar? İşte o, bu proje Trump'ın projesi mi yoksa Pentagon'un projesi mi? Pentagon'un projesi ise ne kadar Trump'ın işine gelecek, ne kadar gelmeyecek? Bunu Trump nasıl değerlendirecek? Türkiye'nin beklentisi Trump'ın bu Pentagon projesini daha fazla sürdürmemesi yönünde.
Böyle bir beklenti var ama değişme şansı görüyor musunuz siz? Yani Amerika Birleşik Devletleri sanki kararını vermiş gibi bir tavır takınıyor. ABD işte oradaki IŞİD operasyonu, Rakka operasyonunu YPG ile birlikte yapacak gibi bir resim çizilmiş sanki. Adeta Türkiye'yi dışarıda bırakmışlar gibi bir hava var. Bu geri dönüştürülebilir mi diyorsunuz bu seyahatin ardından?
Bunun geri dönüştürülmesi, şu anda Pentagon'un buradan geri döneceğini zannetmiyorum. Bu çok net. O da direnecektir. Trump nasıl bir karar verecek onu bilemiyoruz. İkincisi, bir de Türkiye'nin önerileri var. Türkiye'nin önerileri aslında Trump'ın masasına konuldu. Trump'la konuşuldu, biliyorsunuz. Trump'la da kısa bir görüşme oldu heyetli. Dolayısıyla onu masasına konuldu. Bunu Erdoğan'ın anlatması ve izah etmesi gerekiyor. Bir YPG, PYD, PKK, bunların üçünün aynı örgüt olduğunu biliyorsunuz. NATO dergisinde, savunma dergisinde de yazıldı bu analiz. Dolayısıyla Amerikalılar bunun pekala böyle olduğunu biliyor. En son Atlantik Konseyi Türkiye'de 2 hafta önce İstanbul'da büyük toplantısını yapmıştı ve Erdoğan orada konuşmacıydı. Hemen kararın ardından bir analiz yayınladı Atlantik ve şunu söyledi: Amerikalılar pekala PYD'nin, YPG'nin PKK olduğunu biliyorlar. Bunun bütün kayıtları var ama şunu söylüyorlar: biz PKK ile, yani PYD ile çalışmanın Amerikan halkının çıkarını olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada halkın çıkarını olduğunu düşünüyoruz dediği şeylerin tabii konunun halk tarafından herhangi bir şekilde bilinirliği yok. Bu Pentagon'un siyasetçileri bunu satma yöntemi. O bakımdan Erdoğan bütün bunları dile getirip PYD varsa biz yokuz. İki, FETÖ'nün başı burada ve buradan örgütünü yönetiyor ve buradan destek aldığını anlatıyor. Ben Amerika'dayım, Amerika'da yaşıyorum, okullarım çalışıyor, paramı buradan kazanıyorum. Bütün bu dünyadan topladığım himmetler, paralar, ticari sermaye hepsi Amerika'da. Ben burada rahatım, beni koruyorlar, siz merak etmeyin arkamızda Amerika var. Propagandası yapıyor. Buna daha fazla alet olmamanız gerekiyor. Olacaksanız da o zaman bırakın biz de siz nasıl kafanıza göre bir politika yapıyorsanız, kendi ülkenizin çıkarına göre politika yapıyorsanız ve biz bir terör örgütüne silah veriyoruz, evet ama bunu halkımızın iyiliği için yapıyoruz diyebiliyorsanız, o zaman başka ülkelerde kendi halklarının iyiliği için başka terör örgütlerine destek vermeye başlarlar ve dünya yaşanmaz hale gelir. Bu vurgulamayı yapacak. Trump dönebilir mi? Trump Pentagon'un politikalarını değiştirebilir yahut yumuşatabilir mi? İşte onu biraz orada göreceğiz. Ben Türkiye'nin en kötü şöyle bir konuyu konuşabileceğini düşünüyorum. PKK ve PYD'den arındırılmış ama onlarla birlikte çalıştığı dönemde de Amerika Birleşik Devletleri'nin ilktiği dönemde de DAEŞ'le savaşan çok ciddi miktarda Arap ve Kürt unsurlar var. PKK'dan hariç Arap ve Kürt unsurlar var. O unsurlarla birlikte, ÖSO'nun o unsurlarla birleşmesiyle birlikte yeni bir güç oluşturulabileceği, PKK'nın dışarıda bırakılabileceği, özellikle söylüyorum PKK'nın dışarıda bırakılabileceği yeni bir formül üretilebilir, bunun üzerinden düşünülebilir. Çünkü bugün DAEŞ kendi bulunduğu bölgenin dışında çok ciddi tehdit artık üretemeyen bir örgüt durumunda. Daha önce kaybedilen zaman kayıp zamandı ama bugün bunu değerlendirmek için ayrılacak olan zaman kazanılacak bir zaman olacak, kayıp bir zaman olmaz. Bakalım bu öneri orada yapılacak mı? Bunun için de Trump'tan alınacak izlenim çok önemli. O önerinin yapılabileceği bir ortam oluşacak mı, oluşmayacak mı? Eğer oluşursa o zaman bu biraz daha konuşmaya, biraz daha zaman tanımaya yönelik bir süre gerektirir. Bunu konuşuruz. Yani eğer üzerinde çalışacağız gibi bir karar çıkarsa örneğin Beyaz Saray'daki görüşmeden, ben doğrusu bunu anlayacağım, bunun üzerine konuşuluyor diye anlayacağım. Ama eğer orada net açıklamalar yapılırsa, ki bu açıklamaların hangi havada yapıldığına bakacağız o zaman, ya pozitif bir havada açıklamalar yapılacak ya da herkesin yüzü asık olacak. Bunu da o görüşmede göreceğiz. Ben Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir aşamadan geçtiğimizi düşünüyorum. Zannediyorum ya da umuyorum ki bu aşamayı iyi bir şekilde atlatırız.
Bir de son olarak Türkiye'deki gelişmelere bakalım. Önümüzdeki pazar günü 21 Mayıs'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresi var. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda partinin kurucularından Recep Tayyip Erdoğan partiye üye oldu geçtiğimiz haftalarda ve şimdi de genel başkanlığı onaylanacak büyük bir olasılıkla bu kongrede.
Evet.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki süreç ne olabilir?
Tabii beklenen bir şeydi. Erdoğan eğer partiye üye olursa, yani partili cumhurbaşkanı olursa partinin genel başkanı olur. Zaten konuşuluyordu. Çünkü burada bir teknik genel başkanlıktan bahsetmiyoruz, bir liderlikten bahsediyoruz. Erdoğan bu anlamda liderlikten hiç ayrılmadı. Beklendi de o, hem partinin canlanması, hareketlenmesi, yeni bir siyasi merkez haline gelmesi, hem de Erdoğan'ın hükümet politikaları üzerindeki etkinliği ya da etkisi anlamında önemli bir yer. Bu dönüşüm sağlanacak, çok görkemli ve çok güçlü bir kongre olacağını düşünüyorum. Pazar günü aslında olması gereken olmuş olacak. Bir de diyor ki Erdoğan dünyaya hem partisinin hem de ülkesinin lideri olduğu mesajını verecek ve bundan sonraki asıl çalışma bu liderliğe noktayı koyacak olan 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi. O seçim içinde AK Parti Genel Başkanı olarak Erdoğan aslında ipleri, dizginleri eline almış olacak.
Sayın Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz bu söyleşi için.
Ben teşekkür ederim.
Sizlere iyi günler diliyoruz, iyi çalışmalar. Yine görüşmek üzere, hoşça kalın.
Çok sağ olun. Avustralya'ya da çok selamlar.